Ayrım 51, sayfa 389. Demek ki divan edebiyatının şu veya bu şekilde adlandırılışı bir yana, İslam medeniyetinden kaynaklandığı, özellikle de bakış açısının belirlenişinde bunun ortaya çıktığı kesindir. Ali Nihat'ın tasavvuf için kullandığı görüş ve duyuş sistemi ve Müslümanlığın içinden zuhur etmiş bir şube ifadeleri, dipnot 60 ile yukarıdaki görüşleri birleştirince divan edebiyatı ile ilgili şu sonuca varılabilir. Divan şairleri tasavvufla açıklığa kavuşturulabilecek bir yaklaşım içindedirler. Nedim gibi bazıları için tasavvufla hiçbir ilgisi yoktur dense bile genel bir değerlendirmede onların eserleri tasavvuf kültürüne başvurmakla daha uygun bir anlama bürünürler. Dipnot 60. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi Divanını Tetkik, S7. Onların kimisi bütünüyle bir vahdet-i vücut terennümcüsü bulunabilir. Nideli zati tasavvuf ve edebiyat itibarıyla anılmaya değer bir adamdır. Divanı parça parça şiirleri vardır. Baştan başa vahdet-i vücut esaslarını terennüm eden bu Nideli filozofun kısmen Niyazi'nin tesiri altında kaldığı da hissedilirse de kendisi aruza vakıf ve kullandığı vezinlere ekseriya hakimdir. Dipnot 61. M. Zeki, Nideli Zati, Akpınar Dergisi, Kasım 1934, N4, S11. Kimisinin yetişmesinde tasavvuf kültürünün etkisi ön plandadır. Babasının tekkesindeki sohbetleri dinlemekle epeyce bir şeyler öğrenmiş olan Yahya, dipnot 62, Tahir Olgun, Şair Nevi ve Suriye Kasidesi, S3. Yahya, Baki'nin arkadaşı Nevi'dir. Divan edebiyatının üstatlarındandır. Şeyh Galip'in tasavvufi bir hareket olan Mevlevilikte post nişinliğe kadar yükselmesi kendine mahsus ve önemli bir örnektir. Şairin bütün mesaisinin tasavvuf ve tasavvuf tarihine ait eserleri okumaya ve şiir yazmaya inhisar ettirdiğini söyleyen Nüset Ergün, dipnot 63, özellikle Mevlana'nın 6 ciltlik mesnevisinin tam 11 kez okuduğuna dikkat çeker. Onun Mevlevilikle çocukluğunda başlayan ilgileri konusunda da Ali Nihat da şunları söylüyor. Galip'in babası ketebeden idi. Zamanına göre oldukça okumuş, bilhassa tasavvuf bilgilerini oldukça kavramış bir zat olan Mustafa Reşit Efendi'nin oğlu üzerinde derin tesiri olmuştur. Mustafa, Namı Reşidü Mürşidü Üstadü Kül, her nigahı himmeti iksiri azamdır bize. Zamanına göre okumuş ve bilhassa Mevlevi muhibbi olduğu için Mesnevi ile meşgul olmuş olan Mustafa Reşit Efendi, oğluna şiiri ve Mevlevi tarikatını sevdirmiştir. Bu zevki babası Mustafa Reşit Efendi ile dedesi Mehmet Efendi'den tevarüz eden Galip, büyük bir Mevlevi şairi olmuştur. Dipnot 64. Dipnot 63. Saadettin Nüshet Ergun, Şeyh Galip, Hayat ve Eserleri, Fasikül 1, S41. Dipnot 64, Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyh Galip, Hayatı ve Eserleri, CHP Konferansları Serisi, Kitap 3, S4-5. Sayfa 390. Divan edebiyatı şairlerinin kimisinin tasavvufla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Ama felsefe ve ahlak telakkileri, bakış açıları tasavvuftan kaynaklanır. Bu konuda Hasan Ali, neredeyse bütün divan şairlerini içine alacak bir ifade kullanıyor. Divan edebiyatı bilhassa ikinci neviden olan, yani doğrudan doğruya derviş olmayıp, dervişliğin icap ettirdiği kayıtların hiçbirine bağlı olmadan, sırf bir felsefe ve ahlak telakkisi olarak tasavvuftan ilham alan şairlerle doludur. Dipnot 65. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S-142. Bunlara Baki'yi, Nef'i'yi ve Nabi'yi örnek gösteren Hasan Ali, divan edebiyatında bol bol rast geldiğimiz Bezmi Elest, Piri Mugan, Harabat, Zenciri Zülf, Gül, Bülbül gibi remz olarak kullanılan sofiye tabir ve ıstılahları, divan şairlerinin ancak kelime hokkabazlığı etmek için kullandıkları birer aletten başka bir şey değildir, diyor. Dipnot 66. AGS 143. Tasavvufi tabirlerin divan edebiyatı şairlerince bir kelime oyuncağı olarak kullanılıp kullanılmadığı konusu kelime oyunculuğu bölümünde uzunca tartışılmıştı. Remz olarak kullanılan sofiye tabir ve ıstılahlarının divan edebiyatındaki yeri ile ilgili iki önemli kaynak vardır. Sayfa 391. Çorlulu Mefevzi, bu şairlerce neyden, Leyla'dan, Mevla'dan maksat, hakiki ve mecazi manaların ne olduğu bilinmedikçe haklarında verilecek hükümler katiyen doğru değildir, diyor. Dipnot 67. Çorlulu Mefevzi, Eski ve Yeni Edebiyat Hakkında, Aksu Dergisi, Mayıs 1939, N3-6, S27. Mustafa Nihat'ın Çığır Dergisi'nde yayınladığı Latifi Tezkiresi mukaddimesinde de şu ifadeler geçiyor. Şairlerin def, ney, maşuk ve mey gibi kullandıkları ibare ve istiareleri görüp de bunların şarap ve güzeli tavsif ettikleri zannolunmasın. Tarikat erbabı ve hakikatı bilenler nezdinde her lafzın bir manası, her ismin bir müsemması, her kelamın bir tevili ve her tevilin bir temsili olur. Dipnot 68. Mustafa Nihat Özün, Latifi Tezkiresi'nin mukaddimesi, Çığır Dergisi Aralık 1936, N48, S107. Çorlulu Mefevzi'nin hakiki ve mecazi mana olarak anlatmaya çalıştığı ile Latifi'nin her lafzın bir manası, her ismin bir müsemması, her kelamın bir tevili ve her tevilin bir temsili birbirini açıklayıcı özellikler göstermektedir. Çorlulu'ya göre hakiki ve mecazi manaların bilinmesi bir yanlışlığa meydan vermemek için gereklidir. Latifi de bunları ancak tarikat erbabının ve hakikati bilenlerin çözümleyebileceğini ortaya koyar. Latifi'nin divan edebiyatında kullanılan kavram, mazmun ve remzler için getirdiği bu açıklama önemlidir. Çünkü çağdaş yazar ve düşünürlerin söyleyecekleri ile söz konusu dönemde yaşamış, dahası sanatçılarla ilgili bir edebiyat tarihi sayılan eser hazırlamış, yaklaşık bir ifadeyle edebiyat tarihçisinin söyleyecekleri aynı değerde olmamalıdır. Divan edebiyatının tasavvufla olan ilişkisi konusunda onu divan şairinin kullanabileceği malzemeler arasında görmek, yani birçok kaynak arasında ona da yer vermek belki yanlış değildir ama yeterli de değildir. Hasan Ali, tasavvufu divan edebiyatının kök felsefesi sayarken bunun farkındadır. O, bu edebiyatın felsefesi olarak tasavvufu, bilimi olarak da medreselerde okutulan Kur'an, hadis ve Yunanlılardan alınarak dinle bağdaştırılan bilgileri gösteriyor. Dipnot 69. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S142-147. Kullanılan kavramların kaynağından çok sanatçıların onlara getirdikleri yorum ve yaklaşımlar önemlidir. Sanatçının düşünüş biçiminin bir sonucu olarak onun yorum ve yaklaşımları kullandığı malzemelerle sınırlı olamaz. Onlar yalnızca bir malzemedir. Divan edebiyatı birçok edebi sanatın kullanılmasıyla ortaya çıkan, tasannuya kadar varan bir sanat anlayışı olduğuna göre söylediği ile söylemek istediği çok farklı olabilir. Hasan Ali, medreselerde okutulan bir takım bilgileri örnek gösterdikten sonra bu telakkileri bilmedikçe divan edebiyatını anlamak mümkün değildir, diyor. Dipnot 70. AG S147. Sayfa 392. Gerçi divan edebiyatı döneminde herkes tarikat erbabı değildir ama en azından hakikati bilenlerdendir. Tarikat erbabı olanlar en tabii hakları olarak kendi düşünüş tarzlarını, yani tasavvufi bakış ve yorumlayışlarını sanatlarında kullanacaklardır. Söylemek istediklerini onların bu tarikat erbabı oluşlarıyla açığa çıkarmak mümkündür. Saadettin Nusret'in Şeyh Galib'e ait Yusuf Sine Çak ile ilgili beyti konusunda söyledikleri buna bir örnektir. Dipnot 71. Saadettin Nusret Ergün, Şeyh Galip, Hayat ve Eserleri, Fasikül 1, S25-26. Hakikati bilenlere gelince, divan edebiyatı döneminin ümmet devri olması nedeniyle, dipnot 72, İslam kültürü çerçevesinde bir hakikati vardır. İslam'ın öğrettiği hakikat, tasavvuf yoluyla bir düşünüş biçimine dönüşmüştür. Öyleyse tarikat erbabının bilgileriyle hakikati bilenlerin bilgileri aynıdır. Yani divan edebiyatı döneminde hakikati bilmek, İslam'ın ortaya koyduğu hakikati bilmek demektir. Latifi bu sözüyle hem tasavvufla doğrudan ilişki içinde olanları hem de sofi olmadığı halde aynı düşünüşü bir yaklaşım ve yorum yöntemi olarak kullananları ifade etmektedir. Her ikisi içinde divan edebiyatında geçen kavramların apayrı anlamları vardır deniyorsa bu edebiyatın tasavvufla derin ilişkileri var demektir. Bu edebiyatın beşeri ve tabii olmayışı, monoton bulunuşu hep bu derin ilişkinin görmezlikten gelinişinden veya görememekten kaynaklanmış olmalıdır. Dipnot 72. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S-144. Sayfa 395. Son Söz. Birçok cepheden vermeye çalıştığımız divan edebiyatı değerlendirmeleri, yapılan tasniflerden de anlaşılacağı gibi, yalnızca bir tarihi miras yoklaması değildir. Öncelikle polemikler çerçevesindeki tartışmaları vermemizin önemli bir nedeni bu idi. Divan edebiyatının Türk edebiyatı tarihindeki varlığı zaten kimsenin itiraz etmediği bir olaydır. En çok karşı çıkanlar onu alabildiğine küçümseyenler bile bu noktada hakkı temsil ediyorlar. Onlar için bu edebiyat hiç olmazsa bir müze eşyası değeri taşıyor. Divan edebiyatını savunmada ifrat sayılabilecek ifadeler kullananların da artık onu tarihe mal olmuş kabul etmeleri, bir önceki paragrafta söz konusu ettiğimiz bakışla birleşince ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. O artık bir tarih olmuştur. Hiç kimse bu edebiyatı yeniden ortaya koyamaz ve hatta benzerini de yapamaz. Çünkü onun tarihi ve kültürel şartları yoktur. Onun boy verdiği çevreyi bulmak mümkün değildir. Hatta onun kullandığı dili, o dilin ifade imkanını, kendi kelimelerine yüklediği anlamları da çok gerilerde bırakmış durumdayız. Öyleyse bu kadar lafı uzatmanın, aynı konular üzerinde aynı veya farklı görüşler belirtmenin, sözü dağıtmanın anlamı nedir? Herkes yaklaşık olarak ortak o sayfa kapanmıştır diyorsa, niçin hala süren bir tartışma özelliğini koruyor? Bu elbette yalnızca bir kendini haklı çıkarmaya çalışma sayılamaz. Burada bir anda çok uzakmış gibi olan ama gerçekte ise gerekli bir açıklama yapılmalıdır. Diğer bütün bilimlerde olduğu gibi edebiyatta da hedefin özü geleceğe ilişkindir. Bütün konular bir ve asıl yüzleri ya birey olarak insanın ya da toplumun geleceğine dönüktür. Sayfa 396. Divan edebiyatı tartışmaları hala bunun için sürmektedir. Çünkü edebiyat ve sanat genel anlamda sanat birikim işidir. Sanatkarlar eserlerini yaparlarken ne tür olursa olsun kendilerine intikal eden malzemeleri kullanırlar. Birçok sanatçı çok büyük saydığı eserleri severek, ruhunu onlarla besleyerek hatta bazen onlardan daha büyüklerini ortaya çıkarmak umuduyla işe başlar. Önünde evvelkilerden kalmış bir miras, bir hazine bulmak ister. Hiç olmazsa bir sanat tecrübesine yaslanmaya çalışır. Tartışmaların tasnifi sırasında çokça kullandığımız kaynak ve malzeme kavramları, sanatçıların diğer sanat eserleriyle olan ilişkileri açısından önemlidir. Onlar, önlerinde duran malzemeler arasından kendilerine yarayacak olanları seçerler. Bir takım kaynaklardan da beslenirler. Burada sanatçının önüne eser niteliği taşıyanlar gelecektir. Onlar, sanatçının kafasında ve gönlünde derin izler bırakacaklardır. Yoksa sanatçı bu eserlerin bir takım dış yanlarıyla ilgilenmez. Hele divan edebiyatı gibi bütünüyle tarih olmuş eserler, şekil yanlarıyla sanatçının oldukça yabancısıdır. Bu tür eserleri geçmişte ortaya konmuş orijinal modeller olarak almak, sanatçının onlara yönelerek beslenmesini sağlamak mümkündür. O, bunlardan hayata, insanlara ve eşyaya bakarak onların iç dünyalarını okur, kendisi için bir şeyler elde eder gibi yararlanacaktır. Öyleyse divan edebiyatı tartışmalarını bu noktada toplamak gerekir. Batı standartlarında bir dünya ve yaşayışı amaçlayan çağımız toplumları için öncelikle batılı örneklerin gündemde olacağı herkesçe kabul görür. Yalnız onları da bazıları bir yöntem, bazıları da örnek gibi almak istiyorlar. Sayfa 397. Divan edebiyatının örnek eserliği konusunda batılı örneklerin tam tersi ortaya çıkıyor. Batılı eserleri doğrudan örnek almak isteyenler, divan edebiyatının örnekliğine karşı çıkıyorlar. Diğerleri ise batıdan ancak bir yöntem alabiliriz diyorlar. Divan edebiyatı hiç olmazsa herhangi bir örnek gibi alınmalıdır düşüncesini ileri sürüyorlar. Çalışmamızın girişindeki yaklaşımların mantığını yakalamamıza yardım eden yöntemlerle bu, divan edebiyatı ile ilgili çok karmaşık gibi gözüken değerlendirmelerin, onların eser yanını yakalamak niyeti taşıyıp taşımadıkları konusunda önemli ipuçları verdiler. Onun için şunu söyleyebiliyoruz. Divan edebiyatı hangi düzeyde alınırsa alınsın sonuçta tarihi bir miras olma hakkı teslim ediliyor. Ve bundan daha önemlisi, onunla ilgili bir yığın değerlendirme bir yana, sanatçılar divan edebiyatı kavramlarını kitap adı olarak seçmek, eserlerinde günümüz diline göre çok değişik ve enteresan buldukları için bazı kelime ve hatta tamlamaları kullanmak veya beyit sistemiyle şiirler yazmak gibi davranışlarıyla bu eserlerin kendileri için taşıdığı anlamı belirtmiş oluyorlar.